Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri. Hoş geldiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Fatih Çiçek, Gıda Mühendisi, GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamızla daimi konuğumuzda yine çok önemli mevzuları konuşmak üzere karşınızdayız. Bugün tamamen yorumlardan gitmek istiyoruz ve böyle yorumlara mümkün olduğunca çok yorum aldım. Mümkün olduğunca böyle efradını, cami ayarını mani deyince bir yorumla yarım program, iki yorumla bir program bitiyor. Biz böyle mümkün olduğunca kısa kısa yorumlar alabilirsek çok güzel olur hocam. En azından bütün yorumları da üzerinden geçmiş oluruz. Bu arada hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar olsun.
Eyvallah hocam.
Çok fazla yorum yapma diyorsun bana yani. Anladığım kadarıyla.
Yani yorum istiyorum aslında ama çünkü yorumlardan da çok güzel şeyler çıkıyor.
Diğer soruların hakkı için
evet, diğer kısa soruların kısa cevap hakkı için.
İnşallah mümkün olduğu kadar.
Şimdi Hayrettin Köroğlu sormuş. Poğaça vesaire pişirirken kullanılan yağlı kağıt veya pişirme kağıdı ismindeki kağıtlardan bir de fırın torbasından bahseder misiniz diye.
Şimdi yağlı kağıtlarda mineral yağlar kullanılıyor. Yani yanmaması adına. Yüksek sıcaklığa gelecek. 280 derece, 250 derece, 230 derecelere geldiğinde 200 küsür diyelim. Fırın herhalde 250-60'ı buluyor diye.
250-260 yani, evet.
O doğru. Derecelere gelse dahi yanmasın diye. Şimdi o derecelere geldiği zaman bir sıvı yağ ya da bir katı yağ, hani hayvansal bir yağ yanar, dumanlanır. O kullanılmaz. Yani eskiden kullanılmış olabilir. Ama teknolojinin gelişmesiyle o sıcaklıklarda daha dayanıklı yağlar keşfedildi. Mineral yağlar, petrokimyasal yağlar, parafin yağları gibi bunlar kullanılıyor. Fakat bunların kanserojenik etkisi var. Vücutta tüketildiği toksikolojik etkisiler var, etkileri var. Dolayısıyla biz bunlara belgeleme yapmıyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Yani yapışmaması adına başka tedbirler alınabilir. Yani işte yani ısıya daha dayanıklı kuyruk yağları gibi, sade yağlar gibi yağlar değerlendirilebilir. Ya da biraz daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli pişirmeler mesela. Bu daha mantıklı geliyor bana. Yani 250 derecede 15 dakika pişireceğine yani 150 derecede, 160-180 derecede yarım saat pişir gibi. En azından daha düşük sıcaklıklar hem gıdaların da besleyicilik değerlerini de şey yapmış olur, korumuş oluruz. Plastikler de böyle.
Pişirmede böyle bir genel bir kanı elde edebilir miyiz gerçekten de? Mesela 150 derecede uzun bir süre pişen bir yemeğin vitamin mineral değerleri daha iyi ve lezzeti daha iyi olur kabilinden bir durum söz konusu olabilir mi?
Lezzeti dahi daha iyi olur. Çünkü uçucu, yani lezzet bileşenleri uçucudur. Aldehitler, ketonlar, şunlar bunlar. Lezzet uçucu, işte esansiyel bazı yağlar. Dolayısıyla daha yüksek sıcaklıklarda daha fazla kayıp olur. Tamam, daha hızlı oluyor diyor belki diye de yorum gelecek ama
sadece zaman olarak fayda sağlayacak.
Evet, yani zaman. Ama işte yani mümkün olduğu kadar yenilebilecek kadar güvenli. Ama daha fazla da mineral, vitamin gibi değerlerinden, vitaminler çok olmaz da mineraller daha çok ya da işte proteinler daha besleyicilik bakımından da daha güvenli olur. Daha düşük sıcaklıklar. Biraz daha süre uzayabilir. Hatta alüminyum folyoyu da söyleyeyim. O da çok rezalet bir alışkanlık. Alüminyum hocam, yani bu zaten yarılanma ömrü, yani parçalanması çok daha kolay. Diğer ağır metaller gibi değil. Yarılanma ömrü diye geçer literatürde. Yarılanma ömrü düşük, daha kolay parçalanabilen ve daha kolay sirayet edebilen, gıdalara bulaşabilen bir şeydir alüminyum. Ve zehirlidir yani. Toksikolojik etkisi vardır. Vücutta ağır metal zehirlenmesi
ağır
yapar.
Ağır metal değil mi?
Tabii. Alüminyum tuzları falan niye kanser yapıyor? Meme kanseri yapıyor, cilt kanseri yapıyor.
Evet.
Deodorantlarda, işte rolonlarda falan alüminyum tuzları var. Gözenekleri tıkıyor falan. Yani dolayısıyla alüminyumdur, işte plastik pişirme torbalarıdır ya da bu tarz kağıtlardır.
Yağlı kağıtlar.
Bize evet konfor sağlıyor ama her konforunda bir bedeli olduğunu unutmayalım yani. Yani konfor bedelsiz olmaz. Bence o bedelden kaçalım.
Ve yağlı kağıtları kullanmayalım, pişirme
evet,
kağıtlarını kullanmayalım
diyorsunuz.
Sevdiye Alakuş, Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, sayılarınızı artırsın. Gerçekten çok uyanık olmamız lazım. Dün her zaman aldığımız bir ürüne helal çek, onay vermişti diye. Az kalsın alıyorduk. Bu izleyicimiz yurt dışında yaşıyor. Almanya, Avrupa bir yerde. Kızıma ne olur ne olmaz yine bir bakalım dedim ve helal çek şu an o ürüne alkol şüpheli diye yazmış. İyi ki sizin gibi insanlar var diyor. Yurt dışındaki helal sertifikalama kurumlarına biz ne derece güvenebiliriz? Ve
yani
siz partner olarak kabul ettiğiniz kurumlarla onları hala güvenilir addedebilmek için, güvenilir olduklarını anlayabilmek için Ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Süreklilik arz edin.
Yani biz Dünya Helal Konseyi'nin de üyesiyiz. Birkaç böyle konsey vardır bizim işte ya bağlantılı olduğumuz ya üyesi olduğumuz. Dünya Helal Konseyi'nin üyesiyiz ama tabii Dünya Helal mesela Dünya Helal Konseyi'nin tüm üyelerini de tanıyor değiliz yani hani kabul ediyor değiliz. Bizim bir partner kuruluşlar listemiz var. Bize ulaşan kişilerle bunları paylaşabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Zaman zaman da bu güvenilirlikleriyle ilgili problem gördüğümüzde, sıkıntı istihbarat aldığımızda ki zaten bunlar zor şeyler değil yani. Hani birileri tarafından bize bilgi gelebiliyor ya da uygulamalarında bazı arızalar tespit edebiliyoruz. Yönetimi değişebiliyor, zihniyet değişebiliyor. Bu müspet manada olabilir, menfi manada da olabilir. O zaman listeye dahil ettiğimiz ya da listeden çıkarttığımız durumlar olabiliyor. Bu canlı bir liste, sabit bir liste değil.
Sürekli
Biz ilk
değişebiliyor.
girdiğimizde mesela 45 tane kurum vardı. Şimdi 25 tane. Biz bir girdik. Birkaç tane yani rüşvettir vesairedir birçok şeyi tespit ettiğimizde ipi bir çektik. Arkasından tabii tesbih gibi bazı şeyler de geldi. O yüzden 10-15 tane kurumu delist olmasına vesile olmuştuk mesela ilk girdiğimiz zamanlarda. Birkaç sene içerisinde. Hatta bundan dolayı da bizi tebrik eden, bizim kalitemize, anlayışımıza, misyonumuza yaklaşmaya çalışan çok kurum oldu. Onursal başkan seçildik bu konseylerin işte içerisinde.
Çok
Hatta bir
güzel.
dönem başkanlık da yaptık.
Yani 45 tane dünyadaki helal kuruluş, helal sertifikalama kuruluşu Gimdes'i onursal başkan seçti.
Tabii
Çok
seçti.
güzel.
Dünya Helal Konseyi'nden bahsediyorum. Ama dünyada bu kadar kurum yok. Dünyada çok kurum vardır. 500 tane kurum vardır belki bilemiyorum şimdi. Yani o yüzden her helal sertifika kurumuna güven olmaz. Biz duyuyoruz yani Hollanda'da bir tane helal sertifika kuruluşunun verdiği üründen domuz çıkmış. Ya bu nasıl bir helal belge?
Yani
Denetim yapıyor musun?
ilk şart ya domuz yani ilk
Domuz, bir de
şart
domuz
yani.
çıkıyor yani. Hani habersiz denetim. Hatta Türkiye'de de çıktı biliyor musunuz? Yani hani biz hep diyoruz ya çakma helalciler, çakma helalciler. Bizden zamanında bizimle temasta bulunmuş bir tane işte kişi, kurum neyse yani işte tamam mı gittiler helal sertifika kuruluşu kurdular. Ya kardeşim bu böyle bir iki kişilik, 3-5 kişilik yapılacak bir iş değil. Karı kocayla oturalım o zaman işte hep beraber bir
Bir
şirket
helal
kurup
sertifikam.
olalım. Böyle bir durum değil ki yani bu. Ne yaptılar? Tokadını yediler. Sertifika verdiği ürünlerden domuz mu çıkmıştı, eşek mi çıkmıştı, bir şeyler çıkmıştı yine.
Belki
Türkiye.
bilerek de vermediler ama takip olmadıktan
Belki
sonra da
bilerek de
sıkıntı
vermediler
yani.
ama ben şurasındayım biraz da işin. Bu iş bir dava olarak görülmeliyse, çünkü bu iş Allah'ın bir davasıdır. Helal lokma bir farzdır. Bu iş dava olarak görülmeliyse buna ticari niyetlerin karışması Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı bir şeydir.
Dolayısıyla bilerek yapmasam bile bir şekilde
Evet.
o takipsizlikten
Evet.
vesaireden
Yok
önüne
hocam. Yani bu iş
düşer yani.
başta, bak bu iş en başta niyet olarak düzgün niyetlerle yapılmalıdır. Uygulamaları bir kenara bırakıyorum. Uygulamalar zaten çok bozuk piyasanın. Dünya ve Türkiye'de bazı işte kurumlarda duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Niyet olarak da baştan hayırlı bir niyetle başlamak gerekiyor. Ticari ve menfaat perestane bir takım niyetlerle girersen zaten baştan gidik demektir yani bu iş.
Yani Gimdes'te bunu yaparken Gimdes'te bunu yaşayan özellikle bir grup var içerisinde Gimdes'in.
Tabii
Yaşayarak
ki
bunu insanlara tesir etmeye çalışıyor.
yaşamayı bir kenara bırakıyorum. Yani sigara içen bir adamı denetçi yapmıyoruz hocam ya.
Bu çok güzel bir şey
Yani
işte.
namazı niyazı bir kenara bıraktım bak hani biz KPSS ile memur almıyoruz yani. Hani özür dilerim hani ben tenzih ederim düzgün memur kardeşleri, arkadaşları. Ama böyle biz hani bir sınavla falan alıyor değiliz. Referanslı, bildiğimiz, güvendiğimiz, referanslı kişilerle çalışıyoruz ki gol yemeyelim. Sadece gol de değil, tesirli olalım. Çünkü tesirli olmanın birinci şartı yaşamaktır hocam. Yaşamayan yaşatamaz, yanmayan yakamaz, nefsini ıslah edemeyen başka nefisleri ıslah edemez. Biz nefis ıslah çalışması yapıyoruz.
Eyvallah. Niye bunu söyledim? Yurt dışındaki helal kuruluşlarda, helal sertifikalama kuruluşlarında böyle bu şekliyle yaşayarak bu olayı veren, bu olayı takip eden helal kuruluşlar çok mu? Var mı?
Az var. Çok değil tabii yani. Çok değil yani. Zaten o yüzden tanıdığımız, güvendiğimiz kurum sayısı azdır yani. Hani 20-25 tane kurum
Bu
vardır yani.
minvalde böyle örnek verebileceğiniz ülke olarak isim
Var
verebilir
var. Yani
misiniz?
Hollanda'da var, Güney Afrika'da var, Almanya'da var. Bizim partnerlerimiz var yani. İşte
Çok güzel.
Çin'de var. Çin'de Müslüman arkadaşlar. Endonezya, Malezya. Zaten Endonezya, Malezya bu işin biraz daha devlet olarak sahip çıktıkları için eski kuruluşlardır. Ama tabii bir takım şaibeler yaşadılar zamanında. Arındılar, arınmaya çalıştılar falan. Var. Yani tanıdığımız, bildiğimiz Mesela Bulgaristan'da bile bir partner kuruluşumuz var yani mesela Bulgaristan, Yunanistan taraflarında. Ya bizden zaman zaman eğitim alıyorlar, bizden bilgilendirme alıyorlar.
Çok güzel.
Çünkü Gimdes şöyle bir konumda, elhamdülillah takvalı bir konumda. Yani birçok kuruluşun da onayıyla, tasdikiyle, tebrikiyle düzgün çalışan, istikametli giden ve üst seviye takvalı çalışan bir kurumuz elhamdülillah.
Elhamdülillah. Zehra Güçlü bir yorumda, hocam izin verdiğimiz doğal renklendiriciler var diyorsunuz ama biz bunlara ulaşamıyoruz. Hangi firmalar bunlar, nerelerde satılıyor acaba diye sormuş.
Var yani Gimdes'e ulaşmak zor değil. Gimdes'e mail atarlarsa gayet de güzel cevaplarız.
Bize yani de sosyal, perakende olarak da
perakende olarak da bir şekilde yani dediğim gibi perakendelik firmalar değil. Daha önce de söyledim bunu. Esans firmaları da bu şekilde ama bizim yönlendirdiğimiz güvenilir yerler olur. Oralardan bu renklendiricileri ve esansları alıp ilgili yerlerden küçük parçalar halinde satan bir takım yönlendirmeler yapabiliriz. Daha fazla alacaksa zaten direkt kendilerinden de alabilirler yani.
Hani eyvallah.
Bizlere ulaşırlarsa bir şekilde onları yönlendiririz.
Zehra Hanım'ın nezdinde bu soruyu soran tüm izleyicilerimize de cevap mahiyetinde olsun. Loska Merstri diye bir izleyicimiz. Pastacılıkta krem tartar da çok kullanılıyor. Helal midir diye sormuş.
Şimdi krem tartar, tartarik asit benzeri bir şey, katkı. Tartarik asitlerdeki sıkıntı şu. Tartarik asitler şarap fıçılarının kalıntılarından elde ediliyor. Yani şarap üreticileri şarap mahzenlerinde şarapları tuttukları kazanlarda, bidonlarda, fıçılarda işte şarabı döküp de işte aktardıktan sonra oralarda bir takım tortular kalıyor. Tartarik asit bunlardan elde ediliyor. Dolayısıyla bu sakat bir ürün yani. Sıkıntılı bir ürün.
Zaten o diş tartar konusu var ya biraz oradan aklımda bir olumsuz bir şey uyandırmıştı.
Yani tartarik asit o yüzden bizim biraz yani şaibeli gördüğümüz. Ama bunun haricinde de üretim mümkündür. Mümkün değildir demiyoruz. Yani şarap illaki bundan üretilecek değil ama geleneksel, eski, kadim yöntem budur. Bunun buna onay veremeyiz yani. Hani bu uygun bir şey değil zaten. Hani şarabın kalıntısı.
Helal sertifikası var mı?
Helal sertifikalısı var diye hatırlıyorum. Helal sertifika olmasına da gerek kalmayabilir. Yani kimyasal bir takım sentezlerle.
Buna gerek duymadan.
Evet yani buna gerek duymadan, bu tarz riske gerek duymadan. Belki mikrobiyal fermentasyonla üretilebilir mi hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Bunu sentezleyen bir takım mikroorganizmalar da olabilir. Sitrik asit, askorbik asit gibi. Şimdi bu da bir asit. Sentezlenebilir bir şey. Ya mikrobiyal ya da kimyasal üretilebilir bu ürünler. Ama şarap konusu zaten onaylayamayacağımız bir konu.
Evet yani takibi yapılmadan imkanı yok. Bir de helallikle ilgili bir durum.
Analize de bulamazsın. Ya bu şaraptan üretilmiş denilemez yani. Ya o yüzden yeri gidip görülmeli yani. Üretim yeri görülmesi lazım.
Tamamdır hocam. Çok açıklayıcı, net oldu. Meryem Kuşakçı. Meryem Kuşakçı.
Şunu da söyleyeyim mi? Özür dilerim. Krem tartarın etkisini yapacak başka alternatif şeyler de var. Katkılar da var.
Yani onun ikamesi yerine de kullanılacak.
İkamesi yerine kullanacak. Onlar kullanılsın. Yani var zaten literatüre bakarlarsa o stabiliteyi verecek. Başka katkılar da var.
Meryem Kuşakçı'nın bir sorusu var. Hazır gıdadaki pasta kafalarda büyük soru işareti. Video uzamasın diye bazı konuları birer cümleyle geçiştirmişsiniz. İlk defa videolara rast gelmiş, daha önceki videoları seyretmemiş insanlar için bunlar ne anlatıyor, neden sıkıntı olacakmış denecek cümleler var diyor. Şimdi bu...
Hangiler olduğunu yazmış mı?
Yok yazmamış.
O da hızlı geçmiş. Çok. Yani yazaymış aslında açıklarmışız yani.
Yani şimdi bu yorum güzel diyeceğim ama yani genel manada bizim bu programda yaptığımız şey zaten her şeyin detayına mümkün olduğunca girmek. Ancak unutmuş olursak evet yani bazen bazı soruları açma mahiyeti unutmuş olabiliriz.
Unutmuş olabiliriz. Zaten biz bu yüzden yorum ve soru istiyoruz.
Evet.
Hatta bana bir şef de ulaştı. Dedi ya biraz hani üstün körü geçilmiş bu bölüm denildi. Başka programlarınızdan çok istifade ediyorduk. Ben de hani eksik gedik neyse yazalım. Ama zaten bizim kitlemiz şefler değil yani. Biz hanımlara hitap ediyoruz. Daha basit üretim yapan evlere hitap ediyoruz. Yoksa eksik görülen ne varsa yazsınlar.
Evet.
Biz de bunları bildiğimiz kadarıyla açıklayalım zaten. Bu Minimalde yani yardımcı oluruz.
Burada böyle kaçamak bir şekilde olayı hemen üstünü kapatalım gidelim şeklinde bir düşüncemiz zaten yok.
Yok.
Yani en fazla bunu unutmuş olduğumuz için açamamışızdır şeklinde söyleyelim. Normalde eğer aklımıza geliyorsa ben zaten çok böyle sert sorularla, aykırı sorularla da hocamı sıkıştırmaya çalışıyorum.
Ben zaten senin ne soracağını bilmiyorum. Hani bilerek de çalışarak da gelmiyoruz. Yani evet.
Şu anda da burada hazırladığım soruların hiçbirisini hocamıza daha önce söylemedim. Cafer Ender Şencan, normalde haramın pahalı, helal ucuzdur ama gıda sektöründe helal ve tayyip pahalı, haram ise ucuz olmuş durumda. Bu işin altından nasıl kalkacağız demiş.
Soruda bence hata var. Hı-hı. Her zaman bu denklem, hipotez geçerli değil.
Evet.
Yani bu hipotez her zaman geçerli değil. Haram pahalı değil yani. Mesela domuz ucuzdur yani. Çiftlik domuzları çok ucuzdur yani. Bir çiftlik domuzuyla danayı ya da kuzuyu kıyaslarsan neredeyse 5'te 1 oranda fark vardır. Neredeyse.
Hı hı.
Biliyorum yani ben bizzat Ermeni kasabını arayıp domuzun, çiftlik domuzunun kilogram fiyatını sormuş birisiyim yani. Yağın fiyatını, domuz etinin fiyatını. Yaban domuzunu karıştırmıyorum. Hı. Ya da alıp da bir domuzu 40 gün özel bir sistemde bekleterek daha vasıflı bir hale getirilen domuzla bahsetmiyorum. Bildiğin domuzu kes, etinden bahsediyorum, taze etten. 5'te 1 oranda ucuzdur yani aşağı yukarı. Dana ve kuzuyu, kuzuya göre 5'te 1 oranda daha ucuzdur.
Hı-hı.
Değişebilir bu rakam. 4'te 1 olur, 6'da 1 olur.
Hı-hı.
Ama benim en son yaptığım çalışmayla 5'te 1 oranındaydı ucuzluk. Yağ ise 40'ta 1 oranda ucuzdur yani. Yani nereden baksan yağ da, domuzun yağı da domuzun etine göre 8'de 1 oranda daha ucuzdur. Benim yaptığım çalışma zamanında böyleydi yani rakamlar.
Dana yağına göre mi diyorsunuz?
Yok. Domuz eti dana etine göre 5'te 1 daha ucuzdu.
Hı-hı.
Benim aldığım rakamlar.
Hı-hı.
Yani hatırlıyorum bak 40 TL'ydi. Aradığımda bir tane domuz kasabını. Dana 40 liraydı o zamanın fiyatıyla. Domuz eti 8 TL'ydi.
8 TL'ydi.
Yağının fiyatı da 1 liraydı.
Ha domuz etine göre 8'de 1.
Evet.
Tamam.
Evet.
Tamam. Ben onu yanlış mı sehven mi söylediniz diye düşündüm
yok.
De tamam.
Yani domuz
tamam.
Domuz yağı vasıfsız bir yağdır çünkü. Yani kebaba girecek böyle değerli bir yağ değildir yani.
Anladım.
O yüzden bir de hayvanın %30-40'ının yağ olduğunu düşünürsek çiftlik domuzlarından.
Evet.
Bir sürü yağ çıkıyor. Ne yapacağım bu yağı? O yüzden sabuna, kozmetik ürünlerine çokça gider yani.
Bir de bu sorunun cevabı mahiyetinde yani eğer biz helal üretime daha fazla sirkülasyona tabi tutacak olursak, daha fazla ulaşıp daha fazla helal ürünü talep edecek olursak
ucuzlar.
Dolayısıyla çok yapılmasından sebep de ucuzlar.
Kesinlikle.
Biraz bu bizden de kaynaklanıyor. Yani biz çokça
doğru
talep etmemiz lazım ki çok üretildiğinde birim maliyeti olarak düşecektir otomatikman. Biraz bu sorunun cevabı bu olmalı diyorum. Seda Tekdal, Allah razı olsun, her program ayrı bir güzel demiş. Benim sizlere bir sorum olacak diş macunları alakalı. Diş macunların tüplerinin uç kısmında renkli kareler var ya, ismi renk markörü, print olarak geçiyor. Bunların kimisi yeşil, kimisi siyah, mavi renk olarak değişiyor. Diş macunların içeriğinin kimyasal veya bitkisel olduğunu gösteriyor diye duymuştum. Bunun aslı astarı nedir?
Şey. Diyor. Yok öyle bir şey hocam. Ya bu tamamen ne derler buna? Hani şey yani.
Şehir efsaneleri.
Şehir efsanesi yani. Böyle bir şey yok.
Ortalıkta dolaşıyor.
O rengin sebebi şu. Makina algılasın diye o şey var. Yani makina geçerken o rengi görüp algılıyor. Kesiyor oradan. Yani makinenin algılaması için bir renk sensörü orası. Lazer.
Orayı kessin diye oraya özellikle koyuyor.
Evet evet. Yoksa bir de injectin rengi de değişebiliyor. İşte mavi denk gelmişse mavi oluyor. Kırmızı yoksa bu kırmızılar işte helal değilmiş de maviler falan filan böyle bir yorumu hakikaten kim yaptı merak ediyorum. İlk çıkartan onu ona iyi bir dayak atmak lazım.
Şimdi Seda Hanım'ın bir şeyi var ama GİM'de sertifikalı aldığım diş macunlarında hep yeşil kutucuk var. Bunlar tevafuk mu diyor. Tevafuk değil sadece GİM'de daha doğal ürünlerle yapılmasına izin verdiği için insanlar da firmalar da biraz daha yeşil ağırlıklı şeyler üretiyorlar. Ambalajlar. Yeşil ağırlıklı ambalajlar ürettikleri için o ambalajda yeşil daha baskın oluyor. Bu tevafuk mahiyetinde düşünebilirsiniz ama dediğim gibi hani daha doğal bir üretime izin verdiği için GİMDES doğal olarak benim bir şirketim olsa ben diş macunu üretsem ve GİMDES'ten onay alsam ben o diş macununda mümkün olduğunca yeşil rengini daha fazla ortaya koymaya çalışırım. Doğallığı ortaya serebilmek için.
Evet yani bir yorumdur.
Mantık
doğrudur.
Bu.
Yoksa o arkadaki renkler yeşil denk gelmişse o
evet
sırt kısmında, arka kısmında o da denk gelmiş demektir. Yoksa özel bir durum yok yani.
Ozan Bey, selamun aleyküm hocam demiş. Tüm yayınlarınızı, Ozan 6016 bu arada. Selamun aleyküm hocam. Tüm yayınlarınızı büyük bir dikkatle ve özenle dinliyorum. Sizlere bir soru sormak ve yayınınızda da bu soruya yer vermenizi rica ediyorum. İki tane aynı tür ve benzer ürünü karşılaştırdığımızda içerik olarak GİMDES sertifikalı ürünün katkı maddesi daha fazlaysa, GİMDES'ten sertifika almamış ürün etiket olarak daha az girdili ya da hiç katkı maddesi yoksa hangisini tercih etmek daha doğru olur? Mesela GİMDES sertifikalı nar ekşisi sosu mu yoksa sertifikasız nar ekşisi mi? Buradaki sorunun mantığı şu aslında, yani şunu demeye getiriyor. Daha mesela dondurma örneğinde de var. Dondurma sadece süt, salep ve şeker kattığını söylüyor. Birisi var dondurmacı, güveniyorsunuz, süt, salep, şeker katıyor. Bir de GİMDES sertifikalı bir dondurma var. Seri üretim yapan. Hangi bunların ikisinden diyor. Hangisini tercih edelim?
Kesinlikle GİMDES sertifikalı ürünü tercih etmek lazım. Neden? Yani neden? Eğer senin bu üreticisi hanım değilse, hani eşin falan hanım, annen falan değilse, onları tenzih ederek, onlarsa onları tercih et. Çünkü evet. Onu sen biliyorsun yani, görüyorsun.
Evet.
Ama ben şuna güveniyorum diyor ya mesela, şu firmaya, şu markaya. Niye güveniyorsun sen ona? Ya ben soruyorum eğitimlerimde. Bu markaya güvenmenin sebebi ne?
Namaz kılıyor.
Hocam işte sahibi Müslüman.
Sahibi
mesela
Müslüman,
ya da
namaz kılıyor.
Ya da hocam meşhur bir marka. Hani hile yapmaz diye düşünüyorum. Yani ya hile yakalanacaksa yapmaz. Yakalanmayacaksa?
Yapar.
Niye yapmasın ki bu adam? Ne namaz kılanları gördük. Yani namaz bizim için bir kriter değil ki. Hadis-i şerif bile bunu söylüyor. Sizi kişinin kıldığı namaza kanmayın diyor. Aldatmasın sizi diyor. Ahlak başka bir şeydir hocam yani. Hani münafıklar da namaz kılıyordu.
Evet.
Yani dolayısıyla namazla, niyazla, takkeyle, sakalla, cübbeyle olmaz bu işler. Katkıların namaz kılması lazım. Girdilerin namaz kılması lazım. Mesela nar ekşisi demiş.
Evet.
Nar ekşisinin nardan yapıldığını zannediyor. Hayır. Bir kısmı alıyor nar konsantresini. Nar konsantresi alıyorlar ya. Bildiğin meyve suyu fabrikalarından nar konsantresini alıp nar ekşisi yapıyorlar. E şimdi bu nar konsantresi üreten firma enzim kullanıyor. İçindekilerin de içindekiler var. Bilmiyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla içindekilerde masum gözüken durumlara kanmamak lazım. En azından GİMDES'in sertifikalı ürününde evet katkılar varsa bile denetlenmiş, onaylanmış bir katkıdır bu. GİMDES'e evet. güvenenler için söylüyorum. Ama senin hanım alıp da narı kaynatarak ekşi yapıyorsa eyvallah, eyvallah canım, bir şey demiyorum. Ben de onu tercih ederim tabii ki de ya. Dolayısıyla bu biraz da güven konusunun detayıyla ilgilidir. Herkese de güvenmemek lazım. İçindekilere hiç güvenmemek lazım. İçindekilerin içindekileri var. Mevzuatta da boşluklar var. Binde beşin altına giren yardımcı maddelerde içindekilere yazmazlar. O yüzden yani ürünler münafıktır. İçi başka dışı başkadır diye çok kullandık bu ifadeyi. Bence kesinlikle çok net bildiğiniz ananız, babanız, kardeşiniz, eşiniz gibi kişiler hariç %100 güvenmediğiniz hani şundan dolayı güveniyorum, bundan dolayı güveniyorum. Onları geçelim hocam.
Ozan Bey, sizin nezdinizde tüm izleyicilerimizin cevabı olmuş olsun. Asiye Hanım yazmış. Hocam merhabalar, birkaç sorum olacaktı. Yoğurt ile et birlikte tüketilmez. Peki acaba etli yemeklerde bazen süt konuluyor? Örneğin çorba ya da etli bir yemeğin üzerine beşamel sos yapılıyor. Bunda bir sakınca var mıdır?
Vardır. Yani çok doğru bir usul değil yani. Etliyi sütlüye karıştırmamak
beşamel
lazım.
Beşamel sos sütle mi yapılıyor?
Sütle yapılıyor. Ya da kremayla yapılıyor.
Kremayla.
Sütle, krema zaten daha tehlikeli. Yani ne oldu? 50 tane katkı var içinde. O yüzden etliyi sütlüye karıştırmamak lazım.
Etliyi sütlüye karıştırmamak lazım. Atalarımız boşuna dememiş
evet.
yani.
Hazreti Peygamber sabah et yediyse akşama kadar sütlü, sabah sütlü bir şey yemişse akşama kadar etli bir şey yemediğine dair rivayetler var. İbn-i Sina ise bir gün diyor. Bir gün diyor. El kanunu fit tıpta bir gün der. Yani bir gün beklesin der. Hani hayvansal bir
bugün
şey.
Bugün et yediyse
evet,
yarın süt.
Aynen gibi. Ki bunu Yahudiler de uygular bak. Yahudiler dini ritüelden dolayı uyguluyor demiyorum. Sağlık için uyguluyor bunu.
Çok güzel oldu bu.
Yani adamlar, yani Yahudilerden niye örnek verdim? Şundan dolayı. El kanunu fit tıp denilen İbn-i Sina'nın 6 ciltlik eseri 13 defa İbranice'ye tercüme edilmiş. İlk tercüme İbranice'ye edilmiştir.
Evet.
Bize ilaç satan, bizi ilaç bağımlısı yapan o Yahudi şirketleri, tepelerindeki Yahudiler kendileri İbn Sina tıbbını öğreniyorlar. Çok fıkra bu kadar. Yani
evet evet ya, yani bunun üzerine çok konuşulacak bir durumda yok
yani,
aslında.
Nokta yani. Hani o yüzden el kanunu fit tıp bugün gerçekten ben de inşallah yani vakit bulabilirsem el kanunu fit tıp üzerine çalışmak istiyorum. Bizzat çalışmadım çünkü. Zaman zaman okuyorum bazı pasajlarını. Zor bir kitap. Öyle açıp da okuyup da hani istifade edilecek bir kitap değil yani. Anlamazsın yani.
Hangi dilde?
Yani Arapça, Farsça terkibatlar çok fazla. Ağır bir kitap. Terkibat çok. İbare çok. O yüzden onu tercüme etmek gerekiyor. üzerinde çalışmak gerekiyor.
İnşallah üzerinde ciddi manada çokça çalışılır ve o kitabı Türkiye'de çok fazla kullanılması, okutulması gereken bir kitap.
Ben tercümelerde de bozulma durumunun olabileceğini düşünüyorum.
Bir takım o yüzden eller, çokça yapılmalı.
Bir takım eller tercümelere de girerek, bilerek, bozarak tercüme ettirdiler. Ha. İnsanlara bozuk bir el kanunu fit tıp sundular. Yine aynı farklı eller yok. Yine aynı eller var işin içinde yani diye düşünüyorum. Doğru. Hani bu ütopik bir senaryo değil. Bununla ilgili bazı şeyler de var yani. Bilgiler
yani
de var.
Beşamel soslu yemek, et yemeği. Ya ben beşamel sosu geçtiğimiz haftalarda hanım yapmıştı yedim. Söyleyemedim ama buradan şimdi söylemiş gibi olacağım. Ben beşamel sosu sevmiyorum yani.
Ben de sevmiyorum.
Bir et yemeklerinin içerisinde.
Bence de lezzetli değil.
Yani hiç lezzetli değil. Buradan da söylemiş gibi oluyoruz. Olsun. Bir de yoğurtla birlikte maydanoz veya nane tüketebilir miyiz?
Yok hocam. Yani yoğurt ve ayranla hususen yani etler, hayvansal gıdalar zaten hayvansal gıdaların içindeki demir başta, ferritin başta, folik asit, B12 başta olmak üzere bunların emilimini engeller, bağlar. Hı hı. Otlardaki C vitamini gibi, yeşil mesela otlarda C vitamini çoktur. Hı hı. C vitamini gibi şeyleri bağlar. Bir de bitkilerden gelen asitler var, oksalik asitler var. Hı hı. Bunlarla bileşik oluşturarak böbrek taşı gibi taşlaşma yapar vücutta.
Hmm, yani dolayısıyla kalsiyum bağı oluşturup
kalsiyum oksalat genelde böbrek taşının ya da işte potasyum oksalat, kalsiyum oksalat, sodyum oksalat gibi bileşikler de oluşturduğunu biliyorum, duyuyorum. Dolayısıyla bitkilerle beraber tüketildiğinde hastalık da yapar.
Oo.
Yani o yüzden bitkilerle beraber yoğurt tek başına bak çok güzel yani gerçekten yoğurt tek başına yenilmelidir. Ayran tek başına içilmelidir. Bir şeylerin yanında tüketmek doğru değil.
Tabiri
ama
caizse
işin içine özür dilerim sarımsak katıldığında biraz işin rengi değişiyor diyorlar. Bilmiyorum. Bununla ilgili komplikasyon nedir? Nasıl bir çalışma var? Sarımsak katıldığında o etkileri ya azalıyor ya da yok oluyor deniliyor ama ben bunu teyit edemedim. Bunun üzerine bir bakmak, çalışmak lazım.
Yani o kalsiyum oksalat yapma etkileri mi azalıyor diyorsunuz?
Evet, yani emilim konusunda ve işte taş konusunda etkilerini inhibe ediyor diyorlar.
Olumsuz etkileri azalıyor, olumlu etkileri artıyor. Mahiyetinde söylüyoruz.
Yani bunu teyit edemedim ama. Ben bunu hani söylüyorum ama teyit edemedim yani. Bunu
yani
teyit
sarımsak asiti belki yoğurtla şey olabilir diye düşünebilir.
Ben tek başına yiyorum. Yoğurdu biraz baharatlayarak.
Onu söyleyecektim.
Tek başına.
Otofaji yöntemlerinde mesela hani otofajiden dediğimiz bir günlük bir açlık yapıyorsan mesela orada açlıkta o günün o öğünü eğer atlatmak istiyorsan, yemek yemek istiyorsan yoğurt güzel bir yemek yiyecek değil mi? O öğünü atlatmak için.
Yoğurt yersen otofaji olmaz ama. Onu iptal edersin. Hmm. Yani o açlık gibi olmaz. Sıvı tüketeceksin sadece.
Evet yani tam olarak otofaji
sıvıdan
olmaz.
Sıvıdan kastım ayran da değil ama. Ayran Anladım. Da bu sefer sen kandırıyorsun yani. Kendini kandırıyorsun. Sonuçta yoğurt yiyorsun. Otofaji olmaz ama yoğurt gerçekten öğün atlamak için.
Aslında otofaji yanlış bir kelime oldu orada da.
Sabah kahvaltısını yapmışsın. Öğlen de biraz hani şey yapıyorsun. Biraz enerjin düşmüş gün içerisinde. Enerjini yükseltmek istiyorsun ama yemek de yemek istemiyorsun.
Evet.
Bir tabak yoğurt ye ya.
Evet.
Biraz baharat, biraz zeytinyağı. Mükemmel bir ikili yani.
Hocam talebe rumuzlu bir izleyicimiz. Bir sorum size ulaşır mı bilmiyorum ama Almanca bazı kavramlar var. Katkı maddeleri. Onları sorabileceğimiz biri var mı demiş. Ya böyle evet yabancı dilde katkı maddelerini özellikle Avrupa'daki yaşayanlar için
ya
bu
kodları
konular...
yazıyorsa e-kodlarından bir şekilde bakılabilir.
Ha.
E-kodları vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa'da yaşıyorsa Almanca'da
evet.
E-kodları vardır.
Almanca katkı maddesi adı yazar yanına da işte E422 yazar.
E-kodunu yazsın onun ne olduğu bellidir. Bizim de kaynaklarımızda e-kodları var zaten.
Evet tamam, o e-kodları internette çokça var.
Evet evet var yani.
Tamam bu izleyicimize de güzel bir cevap olmuş oldu diye düşünüyorum. Mehmet Derin, hocam çoğu videonuza yorum yapıyoruz fakat ne zaman dillendirilecek acaba? Kola, asitli içecekler, helallik meselesi çok elzem, çok tüketiliyor. Allah razı için bunun işlenmesini istiyoruz demiş. Aslında biz asitli içecekleri i̇şledik. Kısmen söyledik, işledik yani. Bazı bölümlerde söyledik.
Kola zaten bir şekilde, hiçbir şekilde tavsiye ettiğimiz bir içecek değil.
Hı hı.
Asitli içecekler demeyelim, o yanlış kullanılıyor. Çünkü bir gazozda asit yoktur. Yani sitrik asit vardır ama... Onu asitli içecek denmez. Gazlı içecek demek lazım.
Gazlı içecek.
Yani kolada asit var. Fosforik asit var.
Hmm.
Kola gazlı asitli içecektir. Diğerleri asitli zannediliyor. O boğazdaki yanma hissinden dolayı o zannediliyor. Hani boğazda yanıyor ya içerken. Hı-hı. Karbondioksit onu yapıyor.
Hmm.
Onu yapan, o etkiyi yapan şey karbondioksittir. Dolayısıyla kola Asla tavsiye etmeyiz. Zaten ben gıda olarak görmüyorum kolayı. Yani temizlik ürünü tabii falan diyorlar ya, ben temizlik ürünü olarak da görmüyorum yani. Onu da yapmamak lazım. Yani kola kesinlikle yerlisi de yabancısı da tüketilmemelidir. Gazlı içeceklerde zaten biz belge vermiyoruz. Onu da tavsiye etmiyoruz ama gazlı içecek ihtiyacı için de şunu tavsiye ediyorum. Sade maden suyuyla sıkma meyve suları ya da helal sertifikalı bir meyve suları karıştırılarak bu ihtiyacı giderebiliriz. Yani böyle bir ihtiyaç varsa al sana doğal, helal bir gazlı içecek. Evinde kendin doğal yapabileceğin bir şey diye tavsiye edebiliriz yani.
Eyvallah hocam. İbrahim Sidar'ın çok defa bu yorumu yazdı. Suriyeli bir kardeşin lokantasına gitmiştim. Tavuk söyledim, horoz eti dediler. Tavuk yerine piyasada horoz eti satılsa daha sağlıklı olur mu, mümkün müdür diye sormuş.
Piyasada tavuk diye bilinenlerin zaten yarısı horozdur.
Öyle mi?
Evet.
Oo.
Tavuk değil aslında. Tavuk Galata meşhurdur yani. Piliç demek lazım. Yani bugün üretimlerde, etçi tavuk üretiminde, etlik tavuk üretimindeki yarısı aşağı yukarı horoz, yarısı tavuktur. Yarısı erkek, yarısı dişidir yani.
Yani genel tavuk, genel bir tabir.
Aynen. Galata meşhur, selpak, mintak gibi hani. Tavuk demiş geçmiş yani.
Şimdi bir izleyicimizin sorusu vardı. Kısaca hemen onu geçireyim istiyorum. Hayırlı yayınlar hocam. Çok defa sordum diyor. Hakikaten çok sordu. Çok yazdı izleyicimiz. Sucukta nitratlı nitritli tuz yerine kullanılabilecek doğal koruyucu maddeler var mıdır acaba? Bunu sucuk programımızı izleyerek yazıyorum. Orada net olarak söylememiştiniz demiş.
Bunun yerine direkt ikame olarak bir şey yok. Yani ben suyu uçurmayacağım. Bu sululukta kalacak. Ve sodyum nitrit yerine bir ikame ürün kullanmak istiyorum. Yok. Ama sodyum nitrit kullanmayınca ne yapacağım? Bir, suyunu uçuracaksın. Su aktivitesini düşüreceksin. Çünkü orada bozulmayı sağlayan şey su.
Evet.
Suyu biraz uçurursan, fermente edersen, hocam o zaman üründen kayboluyor. Fiyatı arttır, yapacak bir şey yok. Fiyatı evet arttır yani, yapacak bir şey yok.
Kurutma yöntemi yani.
Kurutma yöntemi. Daha fermente ve daha kurutma. Biraz da böyle baharatlar, doğal katkılar, işte bir takım asitler, işte sitrik asit gibi, askorbik asit gibi, bazı belki ufak ufak bunlar katılarak birazcık koruyuculuk elde edilebilir. Baharatlar da böyledir. Ama onun haricinde su aktivitesini düşürmekten daha iyi bir yöntem yok yani.
Bir de temizlik değil mi? Yani çok temiz bir şekilde temizlik yapılması gerekiyor. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bütün soruları sormaya çalıştım. Ama hala 10 tane kadar sorumuz duruyor. İlerleyen programlarda mümkün olduğunca bu soruları cevaplandırmaya çalışalım İnşallah. İstiyorum. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.